أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Değerli kardeşlerim, her çarşamba günü olduğu gibi yine inşallah bugün de klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri'nin Fütüvvet Risalesi'nden, yani insanı kamil olma yolunda gerekli olan davranış kalıplarını bize öğreten kitabımızdan inşallah yine okumaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu eser ihlasın, yani samimi duygularla kulluk yapmanın yollarını, pratik kurallarını bize öğreten bir eser. Fütüvvet yolu, ihlasa nasıl erebiliriz? Nasıl samimi duygularla riyadan uzak bir insanı kamil oluruz? Bunun Kur'an ve sünnet kaynaklı madde madde sufimiz bize bunları saymıştı. Başka bir eserinde de tekrar söylemek gerekirse nefsin ayıpları ve tedavi yöntemlerini ele alarak aslında orada da riyadan uzak kalmanın, yani olumsuz davranışları ele alarak burada olumlu olan davranışların neler olduğunu ortaya koymuş. Diğer çalışmasında ise olumsuz olanları, yani nefsimizde var olan ama dinimizin özüne uygun olmayan davranış kalıplarını bize öğreterek elhamdülillah böyle güzel eserler bırakarak gitmiş bu dünyadan. Biz de hala onun çalışmalarından istifade ediyor ve bu çalışmalar vesilesiyle modern insanın problemlerine çözüm aramış oluyoruz. Bu kitabı okumanın da temel sebebinin her zaman ifade ettiğimiz gibi kendimizi check etmek. Hani doktora gidersiniz, kan aldırırsınız, idrar tahlili yaptırırsınız. Yani vücudunuzda olup biten ne diyelim hadiselerin nelere mal olduğunu veya vücut yapınızda hangi problemlerin var olduğunu görmek istersiniz. Zaman zaman bunu yaparız. Ve bu şekilde yolunda gitmeyen bir problem, mesele varsa onu üzerine eğilerek hayatı devam ettiririz. Çünkü gafletle eğer o sağlığımızı, vücudumuzdaki var olan bir takım problemleri büyümeden eğer çare aramazsak ne oluyor? Zaman içerisinde ciddi hastalıklara, kansere yol açıyor. Ama daha başında eğer tedavi yoluna gider de büyümeden çözersek ne yapıyoruz? Bu hastalığa yakalanmıyoruz, kanser olmaktan kurtuluruz. Aynen bunun gibi insan da davranışları böyledir. İnsan bir şekilde çocukluğundan itibaren kötü davranış kalıpları virüslerine sahip. Yani her birimizde istisnasız mutlaka kötü olan, eksik olan, nakıs olan ve yolunda gitmeyen davranışlar mutlaka vardır. Yok dersek bu yanlış olur. Herkes de vardır. Zaten olacak ki düzeltme yoluna giderek gayrette bulunacağız. Yani o zaman her şey yolunda olmuş olsaydı, hiçbir problemimiz, meselemiz olmasaydı neye çalışacaktık? Kulluğun, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin veya diğer dini ibadetleri ve ahlaki davranışları yapmanın hiçbir anlamı kalmazdı. O yüzden mesele eksik olmak değil, eksikliği fark etmemek. En büyük gaflet kişinin kendi beninde, kendi nefsinde eksikliğin olduğunu kabul etmemesi. En büyük hastalık aslında budur diyebiliriz. O yüzden büyüklerimiz asıl hikayenin kişinin kendi hatalarını, kusurlarını tanıması ve bunu cesaretle söyleyebilmesinde görmüşlerdir. Tasavvuf ve tarikat yolu da aslında bunu bize kabul ettiren Ey insan gel bu yola gir. Bak hataların var, kusurların var. İşte biz bu okuduğumuz davranış kalıplarıyla kendimizi check edip hatalarımızı, kusurlarımızı yeniden gözden geçirme imkanı bulmuş oluyoruz. Evet, bugün de inşallah birkaç maddemiz okuyacağız. Bunlardan birincisi bugün okuyacağımız ana başlığımız şu, sırrımızı boşaltmak. Yani içimizi, kalbimizin derinliğini kainattan ve kainatın içinde bulunan her şeyden boşaltmak. Neden? Çok basit bir denklemimiz var bizim bildiğiniz gibi. Allah dünyayı bize hizmet etsin diye yarattı. Bizi de kendisine hizmet etsin diye yarattı. Aslında kainat, varlık bize kulluk yapıyor. Tabiri caizse biz de Allah'a kulluk yapıyoruz. Burada kulluk hizmet anlamında. Yani bize hizmet için yaratılmış kainatın sevgisinin kalbimizde olması doğru değil. Yani bana hizmet için yaratılmış varlığın, eşyanın kalbimde bir yer edinmesi, ona karşı ilgimin ve alakamın oluşması ciddi bir problemdir insan için. Çünkü insan Allah'a kulluk yapmak ve sırrına, kalbine Allah'tan başka hiçbir varlığın sevgisini, ilgisini koymamasıdır. Peki ne yapacağız? Yani varlık ile, eşya ile beraber yaşamayacak mıyız? Uzak mı kalacağız? Hayır. Çok basit yine bir denklem daha var. Eşya ile Allah'la bağlantı kurarak bağlantı kuracağız. Yani eşyanın değeri bize hizmet etmesinde ise ben de onunla bağımı Allah'a kulluk yapma aracı olarak onunla bağ kuracağım. Değil mi? Yani parayı onun için kazanmam gerekiyor. Çünkü çocuğum var, ailem var. Onları beslemek, işte nafakayı temin etmek, zekat vermek neyse. Yani evleniyorum işte Allah için, dinimi tekamüle erdirmek için. Bak Avrupalı insan evlenmek istemiyor. Diyor ki gerek yok. Çünkü tekamülü unutmuş. Allah'a kulluk yapmayı unuttuğu için, öyle bir hedefi olmadığı için kadın veya erkek onlar için Allah'a ulaşma vesilesi değil. İbn Arabi Hazretleri'nin ifade ettiği gibi kadın ve erkek birbirini üzerinden Allah'ı müşahede etme aracı değil. Onlar için sadece bedensel olarak ihtiyaç gibi görüyorlar. Yani hayvani boyutta görüyorlar açıkçası. Hayvansal ihtiyaçlarını gidermek için de birini buluyor, belli bir dönem yaşıyor. Beğenmediğinde başka birini buluyor. Veya böyle haftalık, aylık, neyse kendine göre bir yolu var. Dost hayatı diyorlar ya. Şimdi bu Türkiye'de yayılmaya başladı maalesef. Yani niye bunu böyle tercih ediyor da biz böyle tercih ediyoruz? Çünkü bizim derdimiz sadece hayvani boyutta yaşamak değil. Bizim derdimiz o hayvani boyut bize ne yapacak? Yardımcı unsur. O hayvani isteklerimizi de yerine getirerek belli ölçülerde, kurallar çerçevesinde biz asıl hikayemiz Allah'a kulluk yapmak. Evlatlarımız, çoluk çocuğumuz, işimiz, gücümüz, ilgilerimiz, alakalarımız, arabamız, evimiz neyse bunların hepsi bize hizmet için verilmiş araç varlıklardır. İşte böyle kabul eder de Allah'a kullukta araç olarak telakki edip bağları öyle kurarsak o zaman hiç problem yok. Allah da zaten böyle istiyor. Yani yoksa dünyayı bırakamayız, maddeyi bırakamayız. Evet. Şimdi burada okuyarak inşallah anlamaya çalışalım. Fütüvvet gereklerinden biri de diyor Sülemi Hazretleri, sırrı kainattan ve kainatın içinde bulunan her şeyden boşaltmaktır. Burada bir örnek vererek de Ebu'l-Abbas bin Ata adlı sufiden bir rivayette bulunuyor. Sırrıyla dünyadan ayrılmayan, bakın sırrıyla, kalbiyle, iç dünyasıyla dünyadan ayrılmayan, sırrıyla halktan boşalmayan, halk dediği insanlar, varlık işte hepsi öyle diyelim mahlukat, sırrıyla nefsinden soyulmayan, bakın kainattan, dünyadan, insanlardan ve nefsinden soyulmayan kimse nasıl Mevlasıyla yalnız kalabilir? Bak, güzel bir soru sormuş. Yani senin kalbinde dünya sevgisi var, dünya ilgileri var. İnsanlarla olan ilişkilerin sevgisi var, değil mi? İnsanlar üzerinden ne bileyim ilişkilere girerek bir takım menfaatleri elde etme düşüncesi var. Onları basamak tahtası olarak kullanıyorsun. Değil mi yani? Bunların hepsi var kalbinde. E nefsinden de uzaklaşmamışsın. Nefsin arzu ve ihtiyaçları ve istekleri de kalbini meşgul etmiş. Senin şimdi bu kalbin nasıl Mevla'yı, Mevla ile yalnız kalabilir? Nasıl Cenab-ı Hak ile yani ona kulluk yapabilirsin? Böyle bir kalp ile kıldığın namaz bile olmaz. Zahiren olur, fıkhen caizdir. Ruku ve secdesini zaten zahiren de olmuyor aslında. Tadili erkana riayet etmeden çok hızlı bir şekilde namazı kılıyoruz. Aslında huzurda olmadan kıldığımız için böyle oluyor. Veya zihnimiz dağınık başka yerlerde. O yüzden namazı adam gibi kılmak için namazdan önceki zaman dilimi çok önemli. Sen namazdan önce ne yapıyordun? Zihnin, kalbin, gönlün ne ile meşguldü? Namaz da öyle oluyor. Geçenlerde umre gidecek olan kardeşlerimize bir seminer verdim 2 akşam önce. Onlara da bunu anlatmaya çalıştım. Yani dedim oraya gidiyorsunuz. Gittiğinizde elinizde telefon, tavaf ederken çekiyorsunuz. Yani say yaparken çekiyorsunuz. Nereye giderseniz elinizde telefon. Yani dedim onu bırakın. Sen oraya millete ekran paylaşmaya mı gidiyorsun? Senin tavafın sana ait. Zaten dedim internette bir sürü Kabe ile ilgili fotoğraf var. Bakmak isteyen açar bakar. Senin fotoğraflarına ihtiyaç yok. Sen kendi ibadetinle meşgul ol. Sen kendi tavafınla meşgul ol. Hatta dedim ondan önce Kabe'ye gitmeden önce kalp tavafını yapmak lazım. Sufiler böyle der. Şeriatın haccı Kabe'nin etrafında tavaf etmektir. Ama tarikatın tavafında kalbi tavaf etmek var. Ne demek o? Yani kalbinin etrafında olup bitenleri murakabe edeceksin. Yani neredeyim ben? Benim kalbim neye çalışıyor? Kiminleyim? Hangi sevdalarla yaşıyorum? Yani neyin peşindeyim? Bunların hepsini murakabe ederek kalbimizi tavaf etmeliyiz. Her gün orayı artık 7 şaft mı olur, 7 defa mı olur, 20 defa mı olur fark etmez. Bu kalp nerede? Şimdi değerli kardeşlerim, kalp eşlik etmezse, dün akşam bir rekatta da bunu okuduk takva ile ilgili. Kalp eğer yaptığınız işe, zikire, fikire, namaza, hatta daha da genişletelim. Mesela ben şimdi konuşuyorum, siz de dinliyorsunuz. Allah razı olsun. Şimdi ben konuşurken neredeyim mesela? Kafam nerede? Gönlüm nerede? Neyi amaçlıyorum? Bu konuşmayla, bunu anlatmayla amacım, derdim ne, gayem ne? İşte bunu da ölçmeliyim. Çünkü tecellisi bu işin ona göre oluyor. Eğer gayeler farklı ise, Allah rızası değilse bereketi olmuyor. Anlamlı olmuyor. Yani Allah rızası için söz söyleyen insan ile başka gayeler için söz söyleyen insanın sözünün tesiri bir olmuyor. Bunu ölçmemiz lazım. Sonuçta yani öldükten sonra işimize yarayacak olan ne bizim? Bu dünyada Allah ile ne kadar beraber olduysam, yani işlerimi yaparken, burada Allah'la beraber olmak, halvete çekilip sadece Allah'la olmak anlamında değil, o da var. Ama hayatımızı yaşarken ne kadar Allah'ın davasını güttüm, ne kadar cihat ettim, bakın bu çok önemli. Yani hayat aslında, hani hayat iman ve cihattır deniyor ya, bu önemli bir kavram. Hayat inanmak, bağlanmak ve inandığım, bağlandığım yolda cihat etmek, mücadele etmek. Bakın şimdi günümüzün Müslümanları çok garip olmaya başladı. 2 gün önce öğrencilerimle şu konuyu tartıştık. İlahiyatçı öğrenciler değil tabii bunlar, diğer fakültelerde. Müslümanlar çocuklar ama şeriatçı değiller. Yani şeriatı kabul etmiyorlar. Halbuki ben dedim ki siz Müslümansınız değil mi? Müslümansınız. Peki şeriat Allah'ın kuralları demek. Niye o zaman şeriatı karşısınız? Tabii onlara şeriat farklı bir şekilde anlatılmış, bilemiyorum. Ama dedim benim dediğim şeriat, bahsettiğim şeriat Allah'ın kanun ve kuralları. Bak dedim Allah korusun Müslümansanız, ki Müslümansınız elhamdülillah. Müslüman değilim demiyorsun. Yani dedim, bilerek bunu söylersen Allah korusun dinden çıkarsın. Şirke düşme tehlikesi var. Ama Müslümanlar farkına varmadan şirke düşmüşler gibi sanki. İnanç felsefeleri, iman algıları bir garip. Yani modern olarak şu anda takdim edilen her şey onlara göre normal ama aynı zamanda Müslüman. Ben de diyorum ki modern olarak önümüze konan sistem nereden geldi? Bu kanun ve kuralları kim koydu? Hocam kanun kuralı kim koyar bizim inancımızda? Şari'an kimdir? Allah'tır ve onun Resulüdür. Onun emriyle, onun yönetmesiyle. Onun dışında kimse hüküm koyamaz. Sadece yapılacak olan şey şudur. Allah'ın koyduğu hükümleri açıklamak, beyan etmek, günün şartlarına göre izah edip fetvalar vermek, fikirler ortaya koymak ulemanın işidir. Peygamberden sonra. Tamam. Onlar da yani Kur'an ve sünneti bağlı kaldığı oranda değer bulurlar. Ama Müslümanın kafası başka çalışıyor şimdi. O başka kanunları da kabul etmiş ama aynı zamanda Müslümanım diyor. Şimdi bizim arkadaşlar, bizim acilen var ya, bu üniversite öğrencilerine özellikle bu dini, mübini, İslam'ı anlatmak için bir düzen kurmamız lazım. Bakın bu fen bilimlerinde okuyan öğrenciler, sosyal bilimlerde. Hatta şunu görüyorum üniversite hocalarımızda. Bak namaz kılan, bugün namaz kılan, diniyle münasebeti olan ilahiyat hocalarını kastetmiyorum. Onlar tabii dini, onların başka problemleri var. Benim kastettiğim şu. Yani diniyle bağı olan kardeşlerimizin din anlayışında problemleri var. Mesela din bireyseldir diyor hocam. Ne demek? Din bireysel yaşanır. Doğru mu söylüyor? Doğru söylemiyor. Yani bunu nereden öğrendi bu arkadaş? Ben diyorum ki bu Avrupa Birliği'nin tanımı. Yani Batıların tanımı bu. Onlar kendi dinlerini mahkum ettiler. Kiliseye mahkum ettiler. Biz camiye mahkum edemeyiz dinimizi. Bizim dinimiz kamu alanına hitap eden bir dindir. Devlet kuran bir dindir. Medeniyet kuran bir dindir. Hatta dün akşam söyledim, yine söyleyeyim. Ben dünyayı idare etmek istiyorum. Niye? Benim elimdeki kanunlar, kurallar evrensel hocam. Herkesin işine gelen kanun, kurallar. Yani o kadar elimizde büyük kanunlar, kurallar, inanç açısından bakıldığında saf bir tevhid inancı var. İki, uygulamada şey yok, kusur yok. Uyguladığınız zaman muamelat dediğimiz, ibadet, muamelat dediğimiz hayatın bütün boyutlarıyla alakalı kurallar çok düzgün. Yanlışa hayır, güzele evet diyoruz biz. Öyle özgürlük falan filan demiyoruz. Neyin özgürlüğü? Kötülüğün özgürlüğü mü olur? Sigara içmenin özgürlüğü mü olur hocam? İçki içmenin özgürlüğü mü olur? Şimdi yılbaşı geliyor. Milli piyangonun özgürlüğü mü olur? Milyonlarca insan parayı verecek. Bir iki adam kazanacak. Yani böyle bir şey var mı yani? Şimdi sizin bunları devlet eliyle meşrulaştırmanız ve insanların önüne çıkarmanız hocam ciddi bir tehlikedir. Yani işte İslam bunlara karşı durur. Kurduğunuz devlet de Allah'ın kurallarına göre işleyecek. Çünkü çok basit bir mantıkla kainat Allah'ın koyduğu kurallarla yürümüyor mu? Tabii hukuk dediğimiz, tabii kural dediğimiz, güneş Allah'ın istediği zaman doğuyor hocam. İstediği zaman batıyor. Bütün tabiat olayları, kainattaki olup biten hadiseler Allah'ın emri ile olmuyor mu? Hadi değiştirsin bakalım insanoğlu güneşin tabiatını, ayın tabiatını, geceyi gündüz. Hadi değiştirsin. Ben hep gündüz istiyorum desin bakalım. Yapabilir mi hocam? Elindeki teknoloji ile ben hep gece istiyorum, uyumak istiyorum ben, gündüzü görmek istemiyorum dese yapabilir mi? Ha, yapamayacağına göre, peki bak ben dünyaya erkek olarak gelmişim, erkeğim değil mi? Kadın olabilir miyim? Bak şimdi olmaya çalışıyorlar. Ya niye olmaya çalışıyorsunuz kardeşim? Erkeksin işte. Sen de kadınsın. Niye cinsiyetini değiştiriyorsun? Niye bunlara giriyor insanlık? Bu kadar mı aptal? İşte değerli kardeşlerim, ben artık ona Yahudi mantığı diyorum. Yahudiler gerçekten kendilerinin dışındakilerini insan görmüyor. Ben buna adım gibi inanıyorum artık. Ve insanlığı bozmak için her türlü filmi çeviriyorlar. Her türlü fikri bilim kisvesi altında bize hazmettirmeye çalışıyorlar. Özgürlük diye bir şeyi uydurdular. Diyor ki niye benim cinsiyetimi diyor tabiat veya Allah belirlesin neyse yani. Ben kendim belirleyeyim diyor. Hormonlarımı alırım, ilacı değiştiririm. Ya bilmiyorum hocam, yani hormonları değiştirerek insan olur mu yani? Ben şimdi kadınlık hormonları alsam kadın olabilir miyim gerçekten? Kadınsı gibi bir şey olur ama kadın olmam. Mümkün değil. Çocuk doğurabilir miyim? Mesela anne olabilir miyim? E o zaman niye boşuna uğraşıyoruz? Ama bunların derdi hürriyet değil. Bunların derdi insanlığı bozmak. Yani bizim bunu çok iyi anlamamız lazım. Ve İslam ümmetinin belki de savaşacağı fikirlerden biri bu olmalı. Kim ne hakla cinsiyeti değiştirmeye çalışıyor? Ve bunu bir özgürlük adına bütün devletlere, hocam bütün milletlere hakim kılmaya çalışıyor. Yani biz o yüzden elimizdeki cevherin kıymetini bilmiyoruz. Bilsek sokağa çıkıp herhalde bağırmamız lazım bizim. Yani gerçekten diyorum, elimizdeki yani o cevherin kıymetini bilsek, şu insanlara hani fe eyne tezhebu, nereye gidiyorsunuz ey insanlar, felakete gidiyorsunuz. Yani bugün iki bayan oturmuş, yani binlerce var da, çay içiyorlar bir yerde, yakmışlar sigarayı. Ya diyorum ablacığım, içimden ben de geriden şu cümleler geçiyor. Ya sen şu güzel vücutunu, tertemiz ciğerlerini niye bu sigarayla zehirliyorsun? Ya bu kadar mı aptalsın? Bu kadar mı yani şeysin? Aklını bu kadar mı kullanmıyorsun? Yani bu çok bana şey geliyor yani. Soruyorum, alıştım diyor. Abi, alışma ya, bırak yani. Ha, burada değerli kardeşlerim, bizim uğraştığımız alan, yani bu kitabın konusu olan tasavvuf ilmi, tarikat yolu, işte insana alıştıklarından vazgeçilmeyi öğreten bir ilim. Yani nefis bir şeylere alışır, olabilir. Cehaletinden veya çevrenin kötü olmasından dolayı. Bugün babanın birini yakaladım, dedim ki sigara içiyordu, yanında çocuk var işte 5-10 yaşlarında falan. Bak dedim, abi dedim, bu çocuk sana bakıyor, sen şimdi sigara içiyorsun dedim. Bu da içerse ne yapacaksın dedim. Zaten bundan büyüğü var, başladı hocam dedi. Dedim bak, yani zehirliyorsun işte, kötü örnek oluyorsun. Şimdi bunun bir güzel örneği var. Bir alkolikten dinlemiştim yurt dışında. Dedi ki ben küçükken babamla oturup içki içerdik. Ben babamla içki içtiğim için bunun çok kıymetli bir iş olduğunu düşünürdüm. Babamla beraber içiyoruz. Muhabbet ediyoruz. Ne zaman alkolik oldum, o zaman yaptığım işin anlamsız, değersiz ve yanlış olduğunu fark ettim. Fakat ben o işi yaparken babamla, bana çok değerli geliyordu. Çünkü babamla yapıyorum. Yani insanlar babalı da unutmuş, anneliği de, böyle bir kaos ortamı gidiyor. Sonra bir yığın problemle karşılaşıyoruz. Kim çözecek Sabri abi bunları? İşte geliyor o zaman, hocam şöyle derdim var, böyle derdim var. Yani dert başına gelmeden önce çareyi arayacaksın. Yaşam felsefesini anlayacaksın. O yüzden son zamanlarda bu konu dikkatimi çektiği için yaşamın anlamı ve değeriyle ilgili bir çalışma içerisindeyim. İnşallah, dua edin. Yani en azından karınca kadarınca diyorum, yaşamın, hayatın anlamı ve değeri nedir? İşte biraz sufilere bakarak, Kur'an'a bakarak böyle 3-5 cümle söylemek istiyorum. En azından insanlar diyorum önce bunu anlasınlar. Ben de önce bunu anlayayım. Yani niye yaşıyorum? Hayatın önemi, değerini anlarsam her saniyem, dakikam çok anlamlı geçer. Evet, demek ki dünyadan ayrılmak, yani dünyevilikten ayrılmak, dünyadan değil, nefsimizden ayrılmak, ama nefsimizle beraber yaşayacağız. Hatta onu olgunlaştırarak, hocam her zaman söylüyorum ya, arpasını vereceğiz ama onu adam edeceğiz. Diyeceğiz ki ey nefsim, bak sen benim bineğimsin. Ben senin sırtına bineceğim, sen beni taşıyacaksın. Beni taşıman için senin arpanı vereceğim ama fazla arpa istemeyeceksin. Yani veya benim sırtıma binip de bana yük olmayacaksın. Yani dünya bize yük olarak verilmiş bir şey değildir. Altında ezilmeye gerek yok. Dünya bize araç olarak kullanmak için verilmiştir. Biz onun içerisinden bir avuç alarak yolumuza bakacağız. Biz misafirhanedeyiz. Misafir eve gelince abi o evin iyiliğini kötülüğüne bakar mı? Ne iş olur? O orada yatacağı bir akşamlık, iki akşamlık bir yer lazım ona, değil mi? Yani yatınca tamam. Ha, onun da konforlusunu arayabilirsin ama o kadar yani, ötesi yok. O zaman bu dünya kalıcı bir yer değildir. Enerjimizi, himmetimizi bu dünyada kalıyor gibi değil, bu dünyadan göçüyor gibi düşünmek lazım. Bütün imkanları Allah'ın rızasını kazanmak ve ahiretteki yerimizi, konumumuzu kazanmak için yapmamız lazım. İşte bütün bu bilgiler aslında hani böyle söylenen, bakın sırrıyla dünyadan ayrılmayan. Niye sırrımız ayrılacak hocam? Elimizde demiyor bakın, dikkat edin. Bedenlerinizle dünyadan ayrılma sözü yok hocam. Ben hiç görmedim. Tasavvuf kitaplarında bedeninizle dünyadan ayrılın demiyor. Çünkü beden dünyada olacak. Elimiz işte olacak. Ama sırrımızı vermeyelim diyor. Sırrını vermeyeceksin. Dün bana bir ablamız fakültede sordu. Çok hoşuma da gitti. Hocam dedi, şu an sizinle konuşuyorum mesela dedi. Zikrime devam edebilir miyim? Tabii dedim, edersin dedim yani. İşimi yaparken zikir yapabilir miyim? Tabii ki yaparsın. Dedim asıl zikir o işte. Elin işte olacak, gönlün Allah'la olacak. Yani kenara çekilip binlerce defa zikir çekmek değil hikaye. O da egzersiz için gerekiyor ama asıl hikaye işini yaparken, dedim mutfakta yemeğini yaparken, burada işini yaparken dedim hep gönlün Allah'ta olsun. Tamam hocam dedi, sevindi gitti. Yani bakın insanlar bazı şeyleri sanki özel anlarda, özel mekanlarda yapılıyormuş gibi anlıyorlar. Öyle değil. Evet, değerli kardeşim, bak bizim kendi kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz bile dini bilgileri bilmiyorlar. Şimdi biz bunları bilen, gören olarak nasıl rahat uyuyalım? Bu insanlara, en yakınımızdaki arkadaşımıza ulaştırmıyoruz bilgiyi yani. Ama Peygamberimiz ne yapıyordu? Tüccarların geldiği, insanların geldiği yerlere, panaylara gidip orada alenen anlatıyordu. Ey insanlar, işte Allah'ın peygamberiyim, şunları getirdim, sizi şunlardan kurtarmak istiyorum diye. Biz korkuyoruz, bilmiyorum yani. Biz şeriatı istiyoruz demekten de kaçıyoruz şimdi. Bir de öyle bir şey var şimdi. Şeriatın hani bir anlam yüklenmiş, şeriatı isteyince ha bir de şu var, din bu işlere bulaşmamalıymış, kirlenirmiş hocam. De Kur'an'ı diyor hayata, kamuya bulaştırmayın. Onu asın, o şeyde orada duvarda güzel hani işlemeli, bir de ona şey yapın. İçine koyun dursun orada. Hocam Araplar Kur'an-ı Kerim'in üstüne yatarlar. Hani o kadar da edepsiz olmaya gerek yok ama. Yani bazen diyorum ya Kur'an seninle beraber zaten yani. Al yanına şeyine bas. Yani oraya asarak sayı göstermek tamam güzel bir şey ama içini açıp okuman lazım. O ne istiyor benden? Yani diye. Yoksa bir anlamı yok ki. O saygı da anlamsızlaşıyor zaman sonra. Yani oraya astık. Aman diyorlar şimdi Kur'an çok değerli bir kitap. Onu uygulayacak adam yok. Bak şimdi bir de bu bir oyunda bu. Uygulayacak insanlar Kur'an'ı kullanırlar. O halde biz hiç karıştırmayalım işi. O zaman eğer geçen bir öğrencim bunu sordu, ben de öyle cevap verdim. Eğer dedim Kur'an-ı Kerim'i, dini uygulayacak adam yoksa o zaman yetiş dedim. Kendin yetiş. Adam ol ve yetiştirelim bu insanları. Kur'an'ı kullanmayan, Kur'an'ın kullandığı insanları yetiştirelim. Bu bir hedeftir. Sufiler boşuna mı uğraşıyor? Ya bu nefisten kurtulmayı boşuna mı hedeflemişler? İşte nefisten kurtulmazsan Kur'an'ı ve sünneti kendi lehine kullanmaya kalkarsın ve perişan olursun. Eline fırsat geçtiği zaman, makam mevki geçtiği zaman. O yüzden değerli kardeşlerim, sırrımızı Allah'tan başka hiçbir şeye, hatta eşimize bile vermeyeceğiz. Eşimizi de Allah için seveceğiz. Çocuklarımızı da öyle. Yani kaptırırsak sırrımızı eşimize, çocuklarımıza ve dünyalığa olmaz. Yani her eş, o da bağımsız olacak. O da Allah'ın kulu olacak. Her eş eşiyle Allah üzerinden bağlantı kuracak. O zaman daha tatlı olur evlilik muhtemelen. Öyle geliyor bana. Yoksa herkes birbirini kapmaya çalışıyor. Tahkim etmeye çalışıyor. Kendine çekmeye çalışınca bu sefer egolar savaşmaya başlıyor. Öyle değil ya. Benim eşim benim kölem değil. Ben de onun kölesi değilim. İkimiz de Allah'ın kölesiyiz. Biz Allah yolunda beraber yürüyebilmek için bir araya geldik. Bakın işte bütün bunun felsefesini her boyutuyla, yani evlilikten tutun devlet kurmaya kadar bunun felsefesini biz Müslümanlara önce anlatmalıyız. Sonra diğerlerini. Kim ki sırrıyla Allah'tan başkasından boşalır, bırakır ve sırrında yalnız Mevlası kalırsa ona bağışlar, yani ilhamlar açılır diyor. Ne demek bu şimdi? Sen şimdi Allah'tan ilham almak istiyor musun? Yani doğru bilginin kaynağıyla bağlantı kurmak istiyor musun? O zaman ne yapman lazım? Hani biz her şeyi neyle elde ediyoruz? O yolda çalışarak. O zaman ilham almanın kaynağı senin kalbindir. İlham kalbe gelecek. O zaman ilhamın oraya gelebilmesi için, inebilmesi için senin orayı hazır hale getirmen lazım. Hani misafir evimize geldiği zaman ne yapıyoruz? Bir hazırlık yapıyoruz değil mi? Hele bu çok değerli, önemli bir insansa, herkes önemli ama hani bazen de daha önemlisi oluyor. Manevi değerinden veya çok yakın olmasından dolayı, babası, annesi gibi yani. Hazırlık yapıyorsun hocam. Her bakımda hazırlık yapıyorsun. Allah'ın da kalbe tecelli etmesi, yerleşmesi için o zaman orayı hazırlaman lazım. Çünkü Allah Celle Celaluhu her gün, yani her gün demeyelim, her an kulle yevmin huve fi şe'n. Allah her yevm diyor gün ama o an demek anlamında düşünülebilir. Her an bir iştedir, bir tecellidedir. Yani Allah'ın şu an şurada bile, bakın şu küçük yerde bile onlarca, yüzlerce tecellileri var. Nefes vermesi, konuşabilmek, dinleyebilmek, oturabilmek, aydınlanma, bunların hepsini doğrudan veya dolaylı hepsi Allah'ın yaratmasıyla oluyor bunlar. Senin bu tecellileri alıp hissedebilmen demektir ilham aslında. Yani Allah'ın tecellilerini müşahede edebilmek demektir ilham almak. İşte nefs-i mülheme dediğimiz üçüncü makam böyle gelişiyor. Değerli kardeşlerim, bakın bu sufilerin anlattığı bu yol yoksa dindarlık yaşamı zahiri kalır, yavan kalır. Hep şikayetimiz bundan değil mi? Dindarlığımızın yavanlığından değil mi? Niye yavan kalıyor abi? Herkes namaz kılmasını biliyor. Yani kılanlar. Orucu da biliyor. Biliyor kuralları yani. İlahiyatçıların hepsi çok güzel kuralları biliyor. Hem de yazıyorlar. Ama birçoğuna bakıyorsun. Yok. Niye yok? Çünkü zihinde kalmış. Kalbe inmemiş. Dolayısıyla ilham almıyor adam. Nefs-i mülheme makamına gelemediğimiz için yani. Hepiniz için söylüyorum. Niye kalp boş olmamış? Boşaltmamışız kalbimizi. Sürekli onu dünyevi şeylerle meşgul etmişiz. Ya bu nokta çok önemli olduğu için ısrarla üzerine duruyorum. Ben de çünkü anlamaya çalışıyorum. Şöyle, hani anlaşılsın diye de her zaman üzerine duruyorum. Yani dünya ile olan münasebetimiz olmayacak anlamında söylemiyoruz bunları. Ama dünya dediğimiz bir dünyalık, makamdı, maldı, mevkili, şuydu, buydu, kadındı, erkekli, çocuklu, neyse. Ne varsa bu dünyada. Yani tek başına bizatihi kalbimizde yer edinmeyecek. Araç olacak. O kadar. Allah'a giden yoldaki merdivenleri çıkmak için basamak olacak hocam. Siz birinci basamağa geldiğinizde duruyor musunuz? 10 basamak var. 10 basamak çıkmadan düzeye çıkamıyorsunuz. Yani istediğiniz yere gidemiyorsunuz. O 10 basamağı ne yapman lazım? Tek tek çıkman lazım. Çıkarken de olabildiğince hızlı çıkarak erken mesafe alman lazım. Basamağın birine çıktın, bekliyorsun. Burada manzara iyiymiş, seyredeyim. İkinciye çıkıyorsun, orada şurası güzelmiş, ona bakayım. Dalıp gidiyorsun hocam. O zaman ne oluyor? Basamaklar bitmiyor. Basamaklar bitmeden hayat bitiyor. Yani sen istediğin yere çıkmadan basamakların yarısında veya üçte ikisinde veya üçte birinde, kişiden kişiye değişir. Ne yapıyorsun? Hayatı, zamanı bitirmiş oluyorsun. İşte problem burada. Halbuki tamam, sağa sola bak, manzaraya bak ama hedefe yürümen lazım. Çünkü ölüm dediğimiz hadise gelecek. Ne zaman? Her an gelebilir. Geldiğinde sen Allah'a şunu mu diyeceksin? Ya Rabbi, ben biraz bekliyordum. Daha yaşım gençti. Daha önümde işler vardı. Bunları bitiremedim. Dünya işlerini bitiremedim. Şunu yapacaktım, bunu yapacaktım, vakitte bulamadım. Kusura bakma, sana kulluk yapamadım. Senin verdiğin mesajı da dünyada ulaşması için insanlara, yaşanması için cihat da etmedim. Zaten bir müminin cihadı yoksa o müminin kıldığı namazdan daha iyi çıkmaz. Çünkü namaz, oruç, infak ve benzeri yaptığımız birçok ibadet dediğimiz şeylerin hepsi sonuçta bizi Allah yolunda cihat yapmaya sevk etmeli. Zaten onlar da birer cihat şeklidir. Ama onları böyle taklidi yapıp da eğer cihadımız yoksa, cihattan kastım da işte bu İslam şeriatını, İslami kuralların dünyada yaşanmasını istemek ve yaşanması için mücadele etmek. Yakışıyor mu bize bir İslam memleketi olarak gavurların, artık eskilerin tabirini kullanacağım, pek bu tabiri kullanmazdım ama kullandım şimdi. Yani kafirlerin, ne olduğu belli olmayan insanların kanlarıyla ülkeyi yönetmek yakışıyor mu hocam bize? Yani gerçekten samimi soruyorum. Yani bu ülkenin insanları, Müslüman insanları idare etmenin kuralları İslam'da yok mu da biz oradan buradan alıyoruz? Bu bana artık çok ağır gelmeye başladı. Yani benim zihnim, kalbim, gönlüm artık bunu kabul etmiyor. Eskiden böyle değildim. Biraz demek ki anlamamışız bazı şeyleri. Ama yaşla ilerleyince artık benim gönlüm İslam memleketlerinde kafirlerin koyduğu kuralların işlemesi benim gönlüm artık almıyor. Rahatsız oluyor. Benim dinim bu kadar mı kötü ya? Allah diyorum bana soracak. Bak kulum, sana ilim vermiştim birazcık. Bunları niye söylemedin diye soracağı için söylüyorum. Belki biraz tehlikeli olabilir. Ama niye söylüyorum? Çünkü Allah Celle Celaluhu bu Kur'an'ı ilimleri bize okumayı nasip etti değil mi? Bunları okuduk. Neden söylemedin kulum? Neden o revaçta olan fikirler yanlıştı, eksikti, şöyleydi, böyleydi? Niye söylemedin? Neden uyarmadın insanları diye söyleyecek yani. Soracak. Ben de bundan korkuyorum artık. Çünkü ilim sahibi olmanın da bir şeyi var, bedeli var hocam yani. Bak kıyamette hesabı en çetin olacak insan grubu kimdir biliyor musunuz? İki insan grubu var. Biri ilim sahibi olanlar, iki para sahibi olanlar. Biri maddesinin hesabını vermekle meşgul olacak, diğeri de ilmin. O ilimde ne yaptın? Değiştirdin mi, dönüştürdün mü, anlattın mı, çırpındın mı diye o ilim sahibi insana Allah, çünkü sen ilim sahibiydin, beni en iyi sen tanıyordun. Ama niye tanıtmadın diye soracak yani. Evet. Arapçası şöyle, teberkün okuyayım. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ تَجْرِيدُ السِّرِّ Sırrı tecrid etmek, soyutlamak. عَنِ الْاَكْوَانِ Bütün kainattan, bütün oluşlardan. وَمَنْ فِيهَا O kainattaki ne kadar şey varsa. Evet, şeyimiz bu. تَجْرِيدُ السِّرِّ عَنِ الْاَكْوَانِ وَمَنْ فِيهَا Yani kainatta ne kadar şey varsa hepsinden ve orada yaşayan herkesten. وَقَالَ اَبُوْ الْعَبَّاسِ بِنْ عَتَى مَنْ لَمْ يَتَجَرَّتْ عَنِ الدُّنْيَا بِسِرِّهِ وَلَمْ يَتَخَلَّ عَنِ الْخَلْقِ بِسِرِّهِ وَلَمْ يَتَعَرَّ عَنْ نَفْسِهِ بِسِرِّهِ كَيْفَ يَتَفَرَّدُ لِمَوْلَاهُ Diyor ki, bir insan dünyadan soyutlanmamışsa, tecerrüt etmemişse, kendini tecrit etmemişse sırrını ve mahlukattan, insanlardan boşaltmamışsa ve nefsinden boşaltmamışsa, çıplak bırakmamışsa, yeterra an nefsihi bi sirri, bu insan nasıl olur da keyfe yeteferradu, tek başına kalabilir, fert olabilir, tek başına kalabilir, li mevlahu, Rabbi ile baş başa kalabilir. Yani Rabbimizle baş başa kalabilmenin yolu, işte dünya ve dünyadaki her şeyden sırrımızı uzak tutmak. Ama elimiz, ayağımız, neyse organlarımız dünyada var olmaya devam edecek. Hatta şöyle olacak. Sırrımızla beraber elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız Allah için, hani gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı diyor ya hadis-i şerifte, kutsal hadis-i şerifte. İşte bu. Yani Allah senin yürüyen ayağın mı oluyor? Yok. Ama senin ayak Allah Allah diyor artık. Kulak oluyor. Allah kulak olmaz. Ama kulağın Allah Allah diyor. Gören gözü. Gözün artık Allah ile görüyor. Kulağın artık Allah ile işitiyor. Ayağın Allah ile yürüyor. Ve dolayısıyla artık sen yoksun. İşte Bayezid Bistami bunu çok güzel açıklamış. Hani o yüzden diyor ya işte yani ey Allah'ım diyor, bana öyle bir fena ver ki diyor, beni gören seni görsün diyor. Bak çok büyük bir hedef. Yani beni gören seni görsün. Ne demek bu? Yani ben de beni bırakma. Senden başka bir şey kalmasın varlığımda. İnsanlar da beni gördükleri zaman seni görsünler. Hocam bu büyük hedeftir biliyor musunuz? O yüzden her Müslüman şunu düşünmeli. Beni gören kardeşlerim, Müslüman veya gayrimüslim, Allah'ı hatırlasınlar. Bunun için de çalışması lazım. Kendini yetiştirmesi lazım. Giyimiyle, kuşamıyla, ilmiyle, düşüncesiyle, fikirleriyle. Bak oturduğumuz zaman biz ne konuşuyoruz? İnsanlar ne konuşuyor? İşte sen oturduğunda, sen konuştuğunda Allah'ı hatırlat insanlara. İnsanlar dünyaya daldılar mı? Sen çekiver onları. Bırakmasınlar tabii dünyayı. Dünyayı imar etmeye geldik. Ama içinde de kaybolmasınlar. Bakın bırakmasınlar ama içinde de kaybolmasınlar. Öyle bir medeniyet kurmalıyız ki adam bana diyor ki hocam sen diyor devlet kurmakla ne uğraşıyorsun diyor ya. Ya kardeşim ben devlet kurmadan medeniyet kuramam ki. Bak ben insanları Allah'a gitsinler istiyorum. Sırlarını Allah'a versinler istiyorum. Benim kurduğum ne diyelim kamu kuruluşlarında işte şirketlerde ne bileyim yani devletin kurumları var ya. O kurumlar Allah'ın kurallarına göre işlemezse oradaki çalışan insanların Müslümanlığı nasıl yaşayacaklar? Nasıl yaşayacaklar? Yani oradaki hava, kurallar, işleyen kurallar, yani Allah'ın kuralları olmazsa o insanlar nasıl din medeniyetini kuracaklar? Nasıl yani bu anlattığımız seviyeye gelecekler? Gelebilirler mi? Gelemezler hocam. Çocuğu okula gönderiyorsun, işte kıyafeti böyle olacak diyor. Bak, yani doğu tarafında Kürt kardeşlerimiz dindarlıklarından dolayı çocuklarını, kız çocuklarını okula zamanında göndermediler falan. Millet kızıyor, niye göndermiyorsun diye. Mübarek sen benim çocuğumu alıyorsun, yarı çıplak hale dönüştürüyorsun, sonra bana geriye veriyorsun. Aklı, fikri bende değil ama benim çocuğum. Vatandaş kızar tabii yani, haklı olarak. Şimdi bunların hepsi yaşandı ve hala yaşanmaya devam ediyor bazı şeyler. Yani çok eksiğimiz var. Evet düzeldi bazı şeyler elhamdülillah ama çok eksiğimiz var. Yani ben çocuğum okula gittiği zaman okulda Allah'ı öğrensin istiyorum. Matematik öğretmeni Allah'tan bahsetsin istiyorum. Anlattığı denkleminin sonucunda o denklemdeki düzen var ya. Neyse artık yani kimyasal maddeleri anlatıyor ya düzen var. Karışım, bileşim, bilmem ne, kombinezon bir sürü şeyler var. Bütün bunları anlatırken bir nizam ve intizam olduğunu anlatsın çocuğuma. Ve desin ki bak gençler görüyor musunuz şu düzeni, intizamı? Bak her şeyde bir intizam var. İşte su hangi madde hocam? Suda hidrojen ne vardı? Bir de oksijen var değil mi? H2O yani neyse. Neydi? Hasan Eke, Salak Osman 4 bir şey diyorduk ya, öyle bir eskiden bir şey vardı. Hidrojen. Evet tamam. Yani neyse bakın bunların hepsi bir düzeni anlatıyor. Düzenleyici var evladım desene ondan sonra. Anatomiyi anlatıyorsun insana, biyolojik yapıyı anlatıyorsun. Ya burada bir işleyen bir sistem var. Evladım bak işte bu bizi Allah'a götürür. Yani mükemmel bir tanrıya götürür. Mükemmel tanrı da mükemmel hüküm koyar hocam. Mükemmel tanrının koyduğu hükümleri sen kenara bırakır da kafana göre hükümler koyarsan o zaman da işte ülke bu hale gelir, dünya bu hale gelir. Suriye'yi görüyorsunuz. Yani onlarca grup girmiş oraya. Ne için çalışıyorlar? Hocam hepsi İsrail'e çalışıyor. Maalesef. Adı başka ama. Kimisi Rusya'dan, kimisi ne bileyim yani Rusya'nın desteğiyle gelmiş, kimisi Amerika'nın desteğiyle gelmiş, kimisininki bilmem neyle gelmiş. Ama hepsi bir hedefe. Bak Yahudi kendi hedefine yönelik insanları birleştirmiş hocam. Görebiliyor musunuz? Ve bütün Avrupa ülkelerinde Yahudileri koruma kanunları vardır. Yahudi aleyhine tek cümle kullanamazsın. Antisyonist, işte anti neydi, semitik falan diyorlar. Antisemitizm. Yani adamlar ellerindeki imkanlarla kendilerini korumak için her şeyi yapmışlar. Hristiyanı kullanıyor, Müslümanı kullanıyor. Ya Allah aşkına yani biz bu kadar mı akılsızız? Bizim elimizdeki cevher, işte onu diyorum ya, ona yanıyorum zaten, neyse. Evet. فَمَنْ تَخَلَّى بِسِرِّهِ عَمَّا سِوَاهُ وَتَفَرَّدَ بِسِرِّهِ مَعَ مَوْلَاهُ كُشِفَ لَهُ الْعَطَى فَيُمَيِّزُ بَيْنَ مَا يُرْضِي مَوْلَاهُ وَمَا يُسْخِدُهُ. Bak ne güzel. Türkçesinde sanki bu noktayı atlamışız herhalde. Diyor ki, yani son kısmını, kim ki diyor, sırrını masivallah'tan, Allah'tan başka şeylerden, Allah'tan başka şey yok diyorum ben son zamanlarda. Allah'la bağlantı kurmadığın şey Allah'tan başka oluyor. Yoksa her şey Allah'ın mahlukatı değil mi? Allah'tan başka bir şey olur mu? Olmaz. Dünya Allah'tan başka bir şey değil. Yani Allah'ın dışında bir şey değil. Allah'ın yarattığı şeyler. Ama Allah'la bağlantı kurmadan bir şeyle bağlantı kuruyorsan o masiva oluyor. Masiva Allah oluyor. Allah'ın dışında bir ilişkiye girersen herhangi bir şeyle, o zaman onun Allah'la bağlantısı kalmadığı için ona ne diyoruz? Masiva Allah diyoruz. Evet, sırrını ve Mevlası ile beraber kalırsa, sırrından bunların hepsini çıkarır da Mevlası ile beraber kalırsa, tek hedef o olursa, o zaman kendisine ata, yani ilham açılır hocam. Küşife lehul ata. Bir takım ilahi bağışlar, lütuflar, ilhamlar gelir. Peki neye yarayacak bu? Fe yumeyyizu beyne ma yurdi mevlahu ve ma yuskidu. Rabbini kızdıran şey ile rızasını kazandıran şey arasını ayırt etme hocam. İşte kritik analitik hocam bu. Bu sizin işinize yarar. Yani ilham aldığın zaman doğru ile yanlışı ayırt etme gücü insanda oluşur. İlham almazsanız oluşmaz. Bunun için de diyor ki ilhamın kaynağı olan Allah ile baş başa kalırsan kalbinde, Allah sana ilhamlar şu veya bu şekilde verir. Evet, ikinci maddemize geçelim inşallah.